Ayrım 29, sayfa 385. 4. bölüm. Tarık baş ağrıları çekiyor. Bazı geceler Leyla uyanıyor ve onun yatağın kenarına oturmuş, fanilasını başına çekmiş, öne arkaya sallanırken buluyor. Ağrılığın Nasır Bağ'da başladığını, hapishanede daha da kötülediğini söyledi. Ağrılar kimiliğin öyle şiddetleniyor ki kusmasına neden oluyor, tek gözünü kör ediyor. Dediğine göre sanki bir kasap bıçağı bir şakağından giriyor, yavaşça döne döne beyninden geçip öteki şakağından çıkıyor. Başladığında ağzımda metalin tadını bile alabiliyorum. Bazen Leyla bir bezi ıslatıp onun alnına koyuyor, bunun az biraz faydası oluyor. Said'in doktorunun verdiği küçük beyaz haplar da işe yarıyor. Ama bazı geceler Tarık başını tutup inlemekten başka hiçbir şey yapamıyor. Gözleri kan çanağı, burnu akıyor. Böyle ağrının pençesine düştüğü günler Leyla onun yanına oturur, ensesini ovar, ellerinin arasına alınca avucunda nikah yüzüğünün soğuk madenini hisseder. Mürre'ye vardıkları gün evlendiler. Tarık evleneceklerini söyleyince Said rahatladı. Otelinde nikahsız bir çifti barındırmak gibi hassas bir konuyu Tarık'la konuşması gerekmedi. Said hiç de Leyla'nın hayalinde canlandırdığı al yanaklı, bezelye gözlü adam değil. Sivri uçlarını güzelce kıvırıp havaya diktiği, kır düşmüş bir bıyığı, alnından geriye tayadığı, uzunluğuyla şaşırtan kır saçları var. Alçak, yumuşak bir sesle sözünü tartarak konuşan, yol yordan bilen, zarif devinimli bir erkek. Aynı gün kıyılan nikah için molla ile bir dostunu çağıran Tarık'ı bir kenara çekip para veren de Said. Tarık parayı almak istemedi ama Said ısrar etti. Bunun üzerine Tarık mala gitti, bir çift sade ince alyansla döndü. O gece çocuklar yattıktan sonra evlendiler. Molla'nın başlarını örttüğü yeşil duvarın altında aynada Leyla ile Tarık'ın gözleri buluştu. Gözyaşı yoktu, düğün tebessümleri yoktu, aşkın ömür boyu süreceğine dair fısıltılı yeminler yoktu. Sessizlikte Leyla yansılarına baktı. Vaktinden önce yaşlanmış yüzlerine, bir zamanların pürüzsüz, taptaze çehrelerine gelip yerleşen torbalara, çizgilere, sarkmalara baktı. Tarık ağzını açtı, bir şey söylemeye hazırlandı ama aynı anda biri duvağı çekti. Leyla da onun söylemeye niyetlendiği şeyi öğrenemedi. O gece çocuklar yere serili düşeklerinde horlarken yatağa karakıcı olarak girdiler. Leyla, ikisi de gençken aralarındaki boşluğu sözcüklerle nasıl kolayca dolduruverdiklerini anımsadı. Abuk sabuk konuşmalarla, canlı, kesintisiz gevezeliklerle, lafı birbirlerinin ağzından kaparak, bir noktayı vurgulamak için birbirlerinin yakasını çekiştirerek keyiflenmeye, kahkahaları koyu vermeye hazır. O çocukluk günlerinden sonra ne çok şey yaşanmıştı, söylenecek ne çok şey vardı. Ama bu ilk gecede olup bitenlerin korkunçluğu Leyla'nın ağzını dilini bağlıyordu. Bu gece Tarık'ın yanında olmak bile başlı başına bir lütuftu. Onun burada olduğunu bilmek, bedeninden yayılan ısıyı hissetmek, onun yanında başları birbirine değerek sağ eli onun sol eline kenetlenmiş yatmak bile bir nimetti. Gece yarısı susayan Leyla uyanınca hala el ele olduklarını gördü. Parmakları sıkı sıkı, eklem yerleri bembeyaz kesilinceye kadar yapışmıştı birbirine. Çocukların balon iplerine sarılışındaki hırsla. Leyla Müreğin'in serin, buslu sabahlarını, göz kamaştırıcı gün batımlarını, gece göğünün karanlık ışıltısını seviyor. Çamların yeşilini, gürbüz ağaç gövdelerinde bir aşağı bir yukarı ok gibi seyirten sincapların yumuşak kahverengisini, maldaki alışverişçileri çil yavrusu gibi dağıtan, tente altlarına sığınmaya zorlayan ani sağanakları. Hediyelik eşya dükkanlarına, gezginleri ağırlayan irli ufaklı otellere bayılıyor. Her ne kadar yöre halkı bitmek bilmez inşaatlardan, Müreğin'in doğal güzelliğini kemiriyor, yiyip bitiriyor dedikleri genişlemeden yakınıyor olsa da, Leyla insanların bina yapılıyor diye hayıflanmalarını anlam veremiyor. Kabil'de olsa bayram ederlerdi. Kendilerine ait bir banyolarının olması ise harika. Dışarıdaki bir helal değil, sifonlu bir tuvaleti, duşu, bileğinin tek hareketiyle ister sıcak isterse soğuk su akıtabildiğin iki musluklu bir lavabosu olan gerçek bir banyo bu. Sabahları Alyona'nın meleğen sesini, mutfakta mucizeler yaratan, zararsız huysuzluğuyla bağırıp çağıran aşçı edebinin gürültüsüne uyanmak hoşuna gidiyor. Bazen çocukları uykularında mırıldanıp kıpırdanırken, kendisi uyuyan Tarık'ı seyrederken kocaman bir minnet yumrusu gelip boğazına tıkanıyor, gözlerini yaşartıyor. Sabahları Tarık'ın peşine takılıp oda oda geziyor. Erkeğin belini tutturduğu halkadaki anahtarlar şıngırdar, kot pantolonunun kemer deliğinden sarkan spreyli cam temizleyici sallanır, Leyla temizlik kovasını taşır. İçinde toz bezleri, dezenfektan, bir tuvalet fırçası ve çekmecede püskürttüğü cila var. Azize bir elinde saçaklı süpürge, ötekinde Meryem'in yaptığı fasulyeli bebek peşlerinden seyirtmekte. Zalmay gönülsüz, somurtuk onları izliyor. Hep birkaç adım geriden. Leyla süpürüyor, yatağı yapıyor, toz alıyor. Tarık banyodaki lavaboyu, küveti yıkıyor, tuvaleti ovuyor, mahalle zemini paspaslıyor. Raflardaki eksikleri tamamlıyor. Temiz havlular, minik şampuan şişeleri, badem kokulu sabunlar. Azize camlara parlatıcı sıvıyı püskürtme, sonra da silme işine el koydu. Oyuncak bebeği hep elinin altında. Leyla nikahtan birkaç gün sonra Azize'ye Tarık'ı anlattı. Çok tuhaf diye düşünüyor, neredeyse rahatsız edici. Azize ile Tarık'ın arasındaki şey, daha şimdiden kız onun cümlelerini, o da kızınkileri tamamlıyor. Azize, o daha istemeden babasına bir şeyler uzatıyor. Yemek masasında, aralarında manidar gülümsemeler geçiyor. Sanki iki yabancı değil de uzun bir ayrılığın ardından kavuşan iki eski dost gibiler. Leyla gerçeği açıkladığında Azize düşünceli bir yüzle önüne ellerine baktı. Ondan hoşlandım dedi uzun bir suskunluğun ardından. Seni çok seviyor. Öyle mi dedi. Söylemesine gerek yok Azize. Gerisini de anlat anne. Anlat ki bileyim. Leyla da anlattı. Baban iyi bir insan. Tanıdığım en iyi insan. Ya giderse dedi Azize. Asla gitmeyecek. Bak bana Azize. Baban seni asla üzmeyecek ve asla terk etmeyecek. Azize'nin yüzündeki ferahlama Leyla'nın yüreğini burkuyor. Tarık, zalmaya tahta sallanan bir at aldı. Dört tekerli, oyuncak bir araba yaptı. Bir hapishane arkadaşından kağıt hayvan yapmayı öğrenmişti. Sayfalarca kağıdı katladı, kesti, kıvırdı ve zalma için aslanlar, kangurular, atlar, rengarenk tüylü kuşlar yaptı. Ama bütün girişimleri zalmay tarafından kabaca, bazen de kinle püskürtüldü. Eşeğin tekisin diye bağırıyor oğlan. Senin oyuncaklarını istemiyorum. Leyla yerin dibine geçiyor. Zalmay. Önemli değil diyor Tarık. Leyla önemli değil. Rahat bırak onu. Sen babacanım değilsin. Gerçek babacanım seyahatte. Dönünce seni dövecek. Sen de kaçamayacaksın. Çünkü onun iki bacağı var. Seninse bir tane. Geceleri Leyla Zalmay'ı göğsüne bastırıyor. Birlikte babalı duasını ediyorlar. Sorduğu zaman aynı yalanı yineliyor. Babacan uzaklara gitti. Ne zaman döneceğini bilmiyorum. Bu külfetten bir çocuğu böyle kandırdığı için kendinden iğreniyor. Bu rezil yalanın tekrar tekrar söylenmesi gerekeceğini biliyor. Gerekecek çünkü Zalmay soracak, bir salıncaktan indiği, bir öğle uykusundan uyandığı zaman, daha sonra kendi ayakkabılarını kendisi bağlayacak, yürüyerek okula gidecek kadar büyüdüğü zaman bile yalan yeniden defalarca tekrarlanacak. Ama bir noktada soruların arkası kesilecek. Leyla biliyor. Yavaş yavaş Zalmay babasının onu neden terk ettiğini merak etmeyi bırakacak. Babasını trafik ışıklarında beklerken ayağını sürüyerek yolun karşısına geçen yaşlı adam da önü açık bir semaver evinde çayını yudumlayan ihtiyarda görmez olacak. Ve bir gün kıvrılarak akan bir ırmağın kıyısında yürür ya da el değmemiş karla kaplı bir araziye bakarken dank edecek. Babasının yok olması artık açık, kanayan bir yara değil. O artık bambaşka bir şeye dönüşmüş, kenarları eskisi kadar keskin olmayan, daha mülayim, daha acısız bir şeye. Kutsal bir bilgiye örneğin, hürmet edilen, tam da anlaşılamayan, gizemli bir bilgiye. Leyla burada, Müre'de mutlu. Ama kolay bir mutluluk değil bu. Bedelsiz, faturasız bir mutluluk değil. İzin günlerinde Tarık onları mala götürüyor. Oyuncaklar, biblolar satan dükkanların hemen yanında, 19. yüzyılın ortalarında yapılmış bir Anglikan kilisenin yükseldiği caddede dolaşıyorlar. Tarık onlara sokak satıcılarından baharatlı çepli kebabı alıyor. Kalabalığın, kasabalıların, cep telefonlu, dijital kameralı Avrupalıların, ovaların sıcağından kaçıp gelmiş pencapların arasında geziniyorlar. Arada bir otobüse binip Keşmir noktasına gidiyorlar. Orada Tarık Celum Irmağı Vadisi'ni, çamla örtülü yamaçları, gümrah, sık ormanlara kaplı tepeleri gösteriyor. Bu ormanlarda hala ağaçtan ağaca atlayan maymunların görülebildiğini söylüyor. Müre'den 30 kilometre daha uzaktaki silme akça ağaç dolu Natya Galia'da gidiyorlar. Vali konağına uzanan, ağaçların gölgelediği yolda yürürken Tarık Leyla'nın elini tutuyor. Eski Britanya mezarlığında duruyor, bazen de bir taksiyle dağın zirvesine çıkıp manzaraya, aşağıdaki yemyeşil, sise bürünmüş vadiye bakıyorlar. Bu gezilerde kimileyin bir mağazanın önden geçerlerken Leyla'nın gözüne vitrindeki yansıları çarpıyor. Erkek, karısı, kızı, oğlu. Yabancılara dünyanın en normal, en sıradan ailesi gibi göründüklerini biliyor. Sırlardan, yalanlardan, pişmanlıklardan uzak. Azize çığlık çığlığa uyandığı kabuslar görüyor. Leyla döşeye, onun yanına uzanıyor, yeniyle kızın yanaklarını kuruluyor, yatıştırıp yeniden uyutuyor. Leyla'nın da kendi rüyaları var. Onlar da kendini hep Kabil'deki eve dönmüş görüyor, koridoru geçiyor, basamakları tırmanıyor. Evde tek başına ama kapıların ardında bir ütünün buhar salarken tısladığı, çarşafların açıldığını, sonra katlandığını duyuyor. Bazen de bir kadının alçak sesle mırıldandığı eski bir Herat şarkısını. Fakat içeriye girince odanın boş olduğunu görüyor. İçeride kimse yok. Rüyalar Leyla'yı silkeliyor, sarsıyor. Tere batmış bir halde uyanıyor, yaşlar gözlerini yakıyor. Kahredici bir şey bu. Her seferinde kahrediyor. O Eylül bir pazar günü Leyla üşütmüş olan Zalma'yı uykuya yatırırken Tarık kulübeye dalıyor. Duydun mu diyor soluk soluğa. Öldürmüşler Ahmet Şah Mesut'u. Ölmüş. Ne? Tarık kapı eşiğinden bildiklerini aktarıyor. Belçikalı olduğunu söyleyen aslında Fas kökenli iki gazeteciyle söyleşi yapıyormuş. Konuşurlarken video kameraya gizlenmiş olan bomba patlamış. Mesut'la gazetecilerden biri ölmüş. Diğerini de kaçmaya çalışırken vurmuşlar. Gazetecilerin büyük bir olasılıkla El Kaide'den olduğu söyleniyor. Leyla'nın gözünün önüne Ahmet Şah Mesut'un annenin yatak odasının duvarına astığı posteri geliyor. Mesut hafif öne eğilmiş, tek kaşı havada, yüzü dikkatten, ciddiyetten kırışmış, sanki birini büyük bir saygıyla dinler gibi. Anne, Mesut'un oğullarının mezarı başında dua etmesinden nasıl da kıvanç duymuş, herkese önüne geleni tekrarlayıp durmuştu. Onun grubuyla ötekiler arasında savaş çıktığı zaman bile anne onu suçlamaya yanaşmamıştı. İyi bir adam o derdi. Barış istiyor, Afganistan'ı yeniden inşa etmek istiyor ama bırakmıyorlar, bırakmıyorlar ki yapsın. Anne için işin sonunda her şeyin fena halde ters gitmesinden, Kabil'in yerle bir olmasından sonra bile Mesut hala penşir aslanıydı. Leyla onun kadar bağışlayıcı değil. Tamam, Mesut'un acı sonuna sevinmiyor ama o öylece seyrederken komşu mahallelerin nasıl yerle bir olduğunu, cesetlerin enkazlardan çekip çıkarıldığını, çocukların el ve ayaklarının cenazelerin kalkmasından günler sonra nasıl damlardan, ağaç tepelerinden toplandığını da gayet iyi hatırlıyor. Roket düşmeden hemen önce annenin yüzündeki anlam da ne kadar unutmaya çalışsa da Bobby'nin yerde yatan bahtsız bedeni de tişörtündeki köprünün kalın sisi ve kanı delen ayağı da gözünün önünde. Cenaze töreni düzenlenecektir diyor Tarık. Bundan eminim. Muhtemelen Lava Pindi'de. Görkemli bir tören olacak. Uykuya dalmak üzere olan Zalmay şimdi doğrulup oturmuş, sıkılı elleriyle gözlerini ovuşturuyor. İki gün sonra bir odayı temizlerlerken bir uğultu duyuyorlar. Tarık elindeki paspası atıyor, dışarı koşuyor, Leyla da peşinden. Gürültü otelin lobisinden geliyor. Resepsiyonun sağında bir sürü koltuğun ve beş süyetle kaplı iki kanepenin bulunduğu bir oturma bölümü var. Sait'le konuklardan bir kısmı köşedeki kanepelerde televizyonun karşısına toplanmış. Leyla ile Tarık onlara doğru ilerliyor. Televizyon BBC'ye ayarlanmış. Ekranda bir bina var, bir gökdelen. Üst katlarından kapkara bir duman yükseliyor. Tarık Sait'e bir şey söylüyor. Sait tam ona karşılık verirken lafının ortasında ekranın bir köşesinde bir uçak beliriyor. Bitişik kuleye çarpıyor. Leyla'nın bugüne kadar gördüğü bütün patlamaları gölgede bırakan bir ateş topu halinde infilak ediyor. Lobide bulunanlardan ortak bir çığlık yükseliyor. İki saate kalmadan iki kule de çöküyor. Az sonra bütün televizyon kanalları Afganistan'dan ve Taliban'dan ve Usama Bin Laden'den söz ediyor. Taliban'ın ne dediğini duydun mu diye soruyor Tarık Bin Laden hakkında. Azize yatakta onun karşısında oturuyor, satranç tahtasını inceliyor. Tarık ona satranç oynamayı öğretti. Azize kaşlarını çatmış, alt dudağına dokunuyor, babasının vücut dilini, hamle yapmadan önceki mimiklerini öykünüyor. Zalmay şimdi biraz daha iyi. Gribi hafifledi, uyuyor. Leyla da onun göğsüne bir iksiriyor. Duydum diyor. Taliban, Bin Laden'i teslim etmeyeceğini, çünkü onun bir mihman, Afganistan'a sığınmış bir konuk olduğunu açıkladı. Bir misafire düşmanı teslim etmekse, Peştun Veli geleneklerine, ahlak kurallarına tersti. Tarık acı acı gülüyor. Leyla bu gülüşte onurlu bir Peştun geleneğinin çarpıtılmasından, bir halkın köklü ananelerinin bu şekilde istismar edilmesinden duyduğu tiksintiyi işitiyor. İkiz kulelere saldırıdan birkaç gün sonra Leyla ile Tarık yine otelin lobisindeler. Televizyon ekranında George W. Bush konuşuyor. Arkasında kocaman bir Amerikan bayrağı var. Bir ara sesi titriyor. Leyla onun ağlayacağını sanıyor. İngilizce bilen Said, Bush'un şu an savaş ilan ettiğini açıklıyor. Kimi diyor Tarık? Öncelikle senin ülkene. O kadar da kötü olmayabilir diyor Tarık. Az önce seviştiler, yan yana yatıyorlar. Erkeğin başı kadının göğsünde, kolunu onun beline atmış. İlk birkaç denemede zorluk çektiler. Tarık özürler diledi, Leyla onu yatıştırdı. Hala da güçlükler var. Artık fiziksel değil de lojistik sorunlar. Çocuklarla paylaştıkları kulübe küçük. Çocuklar yanlarında, yer döşeklerinde yatıyor. Dolayısıyla mahremiyet yok gibi bir şey. Çoğunlukla hiç ses çıkarmadan sevişiyorlar. kontrollü, sessiz bir tutkuyla çocukların baskınına karşı bir önlem olarak örtünün altında tepeden tırnağa giyimli. Çarşafların hışırdamaması, yayların gıcırdamaması için her an tetikteler. Ama Leyla için Tarık'la beraber olmak bütün bu sıkıntıları göğüslemeye değer. Seviştikleri zaman Leyla bir limana sığındığını, demir attığını hissediyor. Kaygıları, birlikte sürdürdükleri yaşamın geçici bir ihsan olduğu, yakında yine çözülüp tel tel dağılacağı endişesi siliniyor. Ayrılık korkuları yok oluyor. Ne demek istiyorsun diye soruyor. Memlekette olanları kastediyorum. Sonuçları o kadar da kötü olmayabilir. Memleketlerine bombalar bir kez daha yağıyor. Bu kez Amerikan bombaları. Leyla savaş görüntülerini her gün çarşafları değiştirir, halıyı süpürürken televizyonda izliyor. Amerikalılar savaş lordlarını bir kez daha silahlandırdı. Taliban'ı kovmak ve Bin Laden'i bulmak için Kuzey İttifakı ile işbirliğine girdi. Ama Tarık'ın söyledikleri Leyla'nın canını acıtıyor. Göğsündeki başı sertçe itiyor. Kötü değil mi? İnsanların ölmesi, kadınların, çocukların, yaşlıların, evlerin yeniden yıkılması o kadar da kötü değil, öyle mi? Şşş, çocukları uyandıracaksın. Bunu nasıl söylersin Tarık diye çemkiliyor. Karamdaki sözde hatadan sonra, yüz masum insan, cesetleri kendi gözlerinle gördün. Dur, diyor Tarık, dirseğin üzerine doğrulurken, başını eğiyor, Leyla'ya bakıyor. Yanlış anladın, benim söylemeye çalıştığım, asla bilemezsin, diyor Leyla. Sesinin giderek yükseldiğinin, karı koca olarak ilk kavgalarını ettiklerinin farkında. Mücahitler savaşa başladığında sen ülkeden ayrıldın, unuttun mu? Arkada, orada kalan bendim. Ben, dolayısıyla savaşı biliyorum. Ailemi savaşa kurban verdim. Annemli babamı Tarık, senden bu sözleri savaşın kötü olmadığını duymak için mi? Özür dilerim Leyla, üzgünüm. İki eliyle Leyla'nın yüzünü avuçluyor. Haklısın, özür dilerim, affet beni. Demek istediğim, belki bu savaşın öteki ucunda bir umut ışığı olabileceği, belki uzun zamandır ilk kez... Daha fazla konuşmak istemiyorum, diyor Leyla. Tarık'a nasıl böyle saldırabildiğini kendisi de şaşarak. Ona haksızlık ettiğini biliyor. Savaş, onun ana babasını da elinden almadı mı? İçinde parlayan şey, artık her neyse, sönmeye yüz tuttu bile. Tarık, yumuşak bir sesle konuşmayı sürdürüyor. Sonra onu tutup kendine çekince, Leyla direnmiyor. Kocasının büyük bir olasılıkla haklı olduğunu biliyor. O yorumu yaparken neyi amaçladığını da. Belki bu gerekli, belki Bush'un bombaları kesilince bir umut belirebilir. Ama Leyla bunu yüksek sesle söylemeyi kendine yediremiyor. Bobby ile anneye olanların şu an Afganistan'da başkalarının olduğunu, az önce ülkesinde masum bir kız ya da oğlan çocuğunun bir roket tarafından tıpkı kendisi gibi öksüz bırakıldığını bile bile bunu yapamaz. İstese de dile getiremez bunu. Sevinmek, bayram etmek mümkün değil. İkiyüzlülükmüş, ahlaksızlıkmış gibi geliyor. O gece Zalmay bir öksürük nöbetiyle uyanıyor. Daha Leyla'nın kıpırdamasına kalmadan Tarık bacaklarını yataktan aşırtıyor, takma bacağını bir çırpıda takıp Zalmay'ın yanına seyirtiyor. Kaldırıp kollarını alıyor. Leyla yataktan Tarık'ın karanlıkta öne arkaya devinen karaltısını izliyor. Zalmay'ın onun omzuna bıraktığı başının dış çizgilerini, Tarık'ın ensesine dolanmış ellerini, Tarık'ın baldırına çarptıkça zıplayan küçücük ayaklarını seçiyor. Tarık yatağa dönünce ikisi de hiçbir şey söylemiyor. Leyla uzanıyor, onun yüzüne dokunuyor, Tarık'ın yanakları ıslak.